Günaydın Perşembe sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcast'i güne başlarken de karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, trafik ve hava durumunu, ekonomide son verileri, yani güne başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava durumuyla başlıyoruz. Soğuk hava ve kar yağışı yurt genelini etkisi altına aldı. Yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle 38 ilde eğitime ara verildi. Eğitime ara verilen illerde hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul'da hava parçalı bulutlu, sıcaklık 2 derece olacak. Ankara'da hava 0, İzmir'de 9, Antalya'da 11, Diyarbakır'da ise hafif kar yağışı 0 derece olacak. Sırada Türkiye gündemi var. Siyasetin gündemiyle başlayalım. Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek. Kısaca neler olduğunu hatırlatalım. HDP'li Güzel'in PKK'lı Volkan Baran'la fotoğrafları ortaya çıkmıştı. HDP'li Güzel hakkında silahlı örgüt üyeliği suçlamasıyla soruşturma yürüten Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyadaki fotoğraf ve belgeleri Anayasa Mahkemesi'ndeki HDP'nin kapatma davasına ek delil olarak göndermişti. Oylamaya katılacak olan AKP, MHP, CHP ve İyi Parti, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin evet oyu kullanacağını açıklamıştı. Gelişmeleri gün içinde aktaracağız. Devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 12'de Konut Görevlileri Sendikası'nı ziyaret edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vergi usul kanununa ilişkin kanun teklifinin görüşülmelerine devam edilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğalgaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren kanun teklifi kabul edildi. Yasayla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Buna göre banka nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haciz edilmeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak. Bireysel emeklilikte devletin katkısı ise %25'den %30'a çıkacak. Kısa çözüne bakalım. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında tarikat ve cemaat yurtları üzerinden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert bir dille eleştirdi. Gelin Akşener'i dinleyelim.
Yani vatandaşlarımız çocuklarının ne olduğu belli olmayan yurtlarda kalmasını değil, devletin yurdunda rahatça yaşamasını istiyor. Madem milletimiz istiyor, sen de bunu yapacaksın Sayın Erdoğan. Devlet yurtlarının sayısını artıracaksın. Cemaatlerin, tarikatlerin, vakıf ve derneklerin yurtlarını başka 15 Temmuzlar olmasın diye kapatacaksın ve öğrencilerimize hak ettiği hizmeti layıkıyla vereceksin. Yapılan metropolü örnek verdim ama yapılan bütün araştırmaların, yani insanlarımızın, milletimizin ne düşündüğünü soran bütün araştırmalarda %80'e varan oranlarda milletimiz bu eylemi yapmanı bekliyor. Eğer veremiyorsan da paşa paşa o koltuktan kalkacaksın. Bunun başka yolu yok.
CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi'nin genel başkan yardımcılarının Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeye başladığı ve 4 ay süren güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması 2 gün önce sona erdi. Yetkililer uzlaştıkları mutabakat metnini dün parti genel başkanlarına sundu. Medyaskop çalışma içeriğinin detaylarına ulaştı. Ayrıntıları Okan Yüncel'den dinleyelim.
Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi'nin genel başkan yardımcılarının Ekim ayında mecliste görüşmeye başladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması dün sona erdi. Yetkililer uzlaştıkları mutabakat metnini parti genel başkanlarına sundu. Medyaskop, çalışmada yer alan parti yetkilileriyle konuşarak çalışmanın detaylarına ulaştı. Mutabakat metni toplam 3 bölüm ve 23 sayfadan oluşuyor. Önerilen sistemde Cumhurbaşkanı'nın yetkileri tamamen temsili ve sembolik. Cumhurbaşkanı'nın hiçbir atama etkisi olmayacak. OHAL ilan edilmesi için hem yürütme organının hem de Cumhurbaşkanı'nın mutabık kalması gerekecek. Muhalefet partilerinin çalışmasına göre Anayasa Mahkemesi üyelerinin atamaları için ilk aşamada belirlenen üye sayısının 3 katı kadar aday, Yargıtay, Sayıştay, Barolar Birliği ve YÖK yerini oluşturulması planlanan üniversiteler arası koordinasyon kurulu tarafından belirlenecek. Bu adaylar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi nitelikli çoğunlukla seçim yapacak. AYM üyelerinin nitelikli çoğunlukla seçilmesinin temel sebebi ise meclis çoğunluğuna sahip partilerin diğer partilerle uzlaşma kültürü içinde müzakere yürütmesi. Muhalefetin önerisinde Yükseköğretim Kurulu da kaldırılacak. Bunun yerine üniversiteler arası koordinasyon kurulu oluşturulacak. Bu kurulda üniversitelerin akademik ve idari özelliğine karışmayacak. Rektörler öğretim görevlileri arasından seçilecek. Seçim barajı %3'e indirilecek. Bir siyasi partinin hazine yardımından faydalanması için alması gereken oy oranı ise %3'ten %1'e düşürülecek. 6 muhalefet partisinin üzerinde uzlaştığı bu ilkelerin uygulanması için güçlendirilmiş parlamenter sistemine geçilmesi gerekiyor. Bunun için de anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Anayasa değişikliği referandumla gidilmesi için ise en az 360, anayasa değişikliğinin doğrudan mecliste onaylanması için ise en az 400 milletvekilinin bunu onaylaması gerekiyor. Parti yetkilileri seçimlerin ardından bu sayıya ulaşılamaması durumunda atılacak adımlar için eğer 400 milletvekiline ulaşılamazsa seçimlerin Millet İttifakı tarafından kazanılması halinde diğer partilerin de parlamenter sisteme geçiş konusunda irade göstereceğine inanıyoruz. Böyle bir beklentimiz var. Temaslarımızda iktidar mensuplarının da mevcut sisteme itirazları olduğunu biliyoruz diye konuştular.
Anayasa Mahkemesi üyesi Celal Mümtaz Akıncı'nın 31 Ocak'ta yaş haddinden emekliye ayrılacak olması nedeniyle dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçim yapıldı. Genel kuruldaki oylamada en çok oyu alan Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi olarak seçildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde il yöneticiliği yapan ve Çorum'dan milletvekili aday adaylığı olan Yaşar, 12 yıl süreyle bu görevi yürütecek ve Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik kapatma davasında belirleyici olacak. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink, 15 yıl önce dün öldürüldüğü İstanbul Şişli'deki eski Agos gazetesinin önünde anıldı. Anmada Rakel Dink konuştu, Rakel Dink'i dinliyoruz.
Ne krallar yıkıldı, yine yıkılacaklar. Köyde çeşmenin başında, köprünün başında silahıyla durup gelenden geçenden haraç alana eşkıya derlerdi. Sonra silahları kağıt parçalarının ardına sakladılar. Adlarına devlet dediler, şirket dediler. Kağıtlarda kendi koydukları kanunlar yazılıydı. Biz inandık, siz inanmayın çocuklar. Kimsenin olmayana benim diyene inanmayın. Herkesin olana benim diyene inanmayın. Bu topraklarda yükselen her itiraza dış güçler dediler. Doğru, sizin içiniz onların dışıdır. Sizin içiniz yandığında onlar hep dışarıda duman var dediler, pencerelerini kapattılar. Gezi direnişinde gençler önce yaşadıkları şehri korumaya çalıştılar, sonra zulme uğrayan dostlarını korumak için çoğaldılar. Ona da dış mihrak dediler, terör dediler, şu dediler, bu dediler. Çocuklarımızın gözleri çıkarıldı, Gazze zehirli suya boğuldu, çocuklar öldürüldü.
Ekonomiyle devam ediyoruz. Güne başlarken dolar kuru 13 lira 44 kuruş, avro kuru ise 15 lira 28 kuruştu. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü 2042 puanla kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 793 liraydı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise bu sabah 88,17 dolar. Ekonominin verileri bunlardı, bir de gündemine bakalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14'te yılın ilk faiz kararı açıklanacak. Aralık ayında faiz %15'ten %14'e çekilmişti. Faiz kararının açıklanmasının ardından Medyascope'da saat 14.30'da Profesör Doktor Şenol Babaşçı ile olası senaryoları konuşacağız. İzlemenizi tavsiye ederiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2021 dönemi yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak. Şimdi de dünya gündemiyle devam ediyoruz. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi resmi törenle karşılayacak. İki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından ortak açıklama yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre El Salvador'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde yapılacak bu ilk ziyaret sırasındaki görüşmelerde Türkiye-El Salvador ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Orta Amerika başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak olan ziyarette ikili ilişkilerin ahdi zemini güçlendirecek muhtelif metinlerin imzalanması da gündemde yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği endişeleri üzerine Moskova'ya diplomatik ve barışçıl bir yol seçmesi uyarısında bulundu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise herhangi bir ülkenin barışçıl çözüm için atacağı adımları memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Umarım diplomatik ve barışçıl bir yolda kalabiliriz ama sonuçta karar Putin'e ait," dedi. Vladimir Putin yönetimindeki Rusya'nın Ukrayna sınırına sayıları 100 bini aşan asker konuşlandırdığı belirtiliyor. Rusya daha önce yaptığı açıklamalarda Ukrayna'yı işgal etmek gibi bir planları olmadığını ifade etmişti. ABD'li üst düzey yetkililer ise Moskova'nın saldırıya hazır olduğunu savunuyor. ABD Başkanı Joe Biden da Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin, "Benim tahminime göre Rusya, Ukrayna konusunda hareket edecek. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda hiç görmediği yaptırımlar uygulanacak," dedi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önümüzdeki haftalarda Kiev'e gidecek, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşecek. Şimdi İngiltere'den bir haberle devam ediyoruz. İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları 27 Ocak'tan itibaren gevşetiliyor. Başbakan Boris Johnson, yakında insanların kendilerini karantinaya alması uygulaması da tamamen kalkacak dedi. Kısıtlamalar, Omikron varyantının İngiltere'de süratle yayılması üzerine Aralık ayında uygulanmaya başlanmıştı. 27 Ocak'tan itibaren İngiltere'de kapalı mekanlardaki etkinliklere girmek için aşı ya da PCR testi belgesi sunma zorunluluğu kalkacak. Yolcuların toplu taşıma araçlarında ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin sınıflarda maske takma zorunluluğu kaldırılacak. Koronavirüs testi pozitif çıkanların kendilerini karantinaya almaları zorunluluğu ise devam edecek. Kubilayan Kavrazlı'nın derlediği sporun gündemini dinliyoruz.
Süper Lig 22. hafta dün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Trabzonspor sahasında konuk ettiği GZT Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı. Bordo Mavilerin golünü Andreas Karnolis atarken GZT Giresunspor'un golünü ise Umut Nayır kaydetti. Öte yandan maçın son dakikası uzun yıllar unutulmayacak anlara sahne oldu. Trabzonspor'un 90+5. Dakikada kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Anastasios Bekasetas tekrarlanan penaltı atışında Okan Koçu'yu iki kez geçemedi. Fenerbahçe ise sahasında karşılaştığı Altay'ı İrfancan Kahveci ve Serdar Dursun attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Kötü gidişatına Kadıköy deplasmanında da son veremeyen Altay'ın tek golünü Ahmet Reyhan kaydetti. Günün diğer maçlarında Göztepe, Demir Grup Sivas Spor'u 2-1 yenerken Yukatel Kayseri Spor ise Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Öte yandan Çaykur Rizespor Fraport'ta Antalya Spor karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Süper Lig 22. hafta heyecanı bugün oynanacak Aytemiz Alanya Spor, Atakaş Hatay Spor ve Galatasaray Kasımpaşa karşılaşmalarının ardından sona erecek. Afrika Uluslar Kupası dün oynanan iki karşılaşmayla devam etti. D grubunda Nijerya yine Bissau'yu 2-0 mağlup ederken Mısır ise Sudan'ı 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından Nijerya ve Mısır atlarını son 16 turuna yazdırdı. Sudan son 16 turuna kalabilmek için 6 grup içinde en iyi 4 üçüncü takım arasına girmeyi bekleyecek. Günün diğer önemli gelişmesi ise İngiltere'de yaşandı. İngiltere Futbol Federasyonu bir Arsenal oyuncusunun bu sene oynanan bir Premier Lig maçında yediği sarı kartı araştıracağını açıkladı. FA, sarı kart görür bahsi oynayanların ciddi bir gelir elde etmesi üzerine söz konusu durumu araştırmaya karar verdi. Yapımcı Acun Ilıcalı, İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi satın aldı. Hull City, 24 takımın mücadele ettiği ligde 23 puanla 19. sırada yer alıyor.
Koronavirüs salgınında son verilere bakalım. Son 24 saatte 72.615 yeni vaka tespit edildi, 176 kişi ise yaşamını yitirdi. Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarla toplam uygulanan doz sayısı 140.087.000'i geçti. Bugün Medyascope'da neler var? Saat 12'de Doğu Eroğlu'nun hazırladığı Traktörler Hacizli Çiftçi Ürün Ekmiyor belgeseli ekranlarımızda olacak. Saat 13.30'da Ceren Sözeri ve Caner Tuna ile Gündem Medya, saat 14'te Medyascope Plus'ta Ayhan Bilgen ile Alternatif Siyaset, saat 15'te Burak Bilgen Özbek ile Ön Libera yayınlanacak. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşça kalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.